Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Nasr suresinin 1 ila 3. ayetlerini dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a nasrullahi سَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü O tevbeleri çok kabul edendir. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 26 Haziran 1400, Hicri Kameri 12 Cemadü'l-Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 17 Aralık 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından din alimimiz Sayın Hasan Apaydın ile İslam dininde güzel ahlakın önemi etrafında yapılan röportaj, Ayetullah Hamine'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri, semavi tilavetler ve İran'ın doğa harikaları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cuma namazı hatibi nükleer müzakerelerin asıl konusunun yaptırımların kaldırılması olduğunu söyledi. İran ve 4 artı 1 grubu yeni taslakta anlaştı. İslami yaptırımlar kalkarsa İran yükümlülüklerini yerine getirir dedi. Amerikan Başkanı Biden aşısızları ağır hastalık ve ölümle dolu bir kış bekliyor dedi. Avrupa Birliği Türkiye hakkında karar verdi. Müzakereler donmuş olarak kalacak. Hamas, Kudüs Kalkanı tatbikatının Siyonist rejimle yüzleşmek için olduğunu bildirdi. Japonya'da yangında 27 kişi hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
Tahran Cuma namazını kıldıran Hucetul İslam Muhammed Cefat Hacı Ali Ekber'i Viyana görüşmelerine katılan Batı tarafının tutumunu eleştirdi. Bu haftaki Tahran Cuma namazı Hucetul İslam Muhammed Cevat Hacı Ali Ekber'in imametinde eda edildi. Cuma namazı hutbelerinde konuşan Hucetul İslam Hacı Ali Ekber'i Viyana görüşmeleri hakkında İran heyeti sahaya güçlü biçimde girmiştir. Diğer taraf İran heyetinin konsantrasyonunu bozmak için müzakere sürecini çarpıtmak istiyor. Ancak başarılı olamayacaktır dedi. Tahran Cuma namazı hatibi müzakerelerin odak noktası yaptırımların kapsamlı bir şekilde kaldırılmasıdır. Avrupa tarafı anlaşmayı ihlal etmesine rağmen İran'ın müzakereye katılmasını memnuniyetle karşılamalı ve yapay gündemlerle uğraşmayı bırakmalıdır ifadesini kullandı. Viyana görüşmelerine katılan Avrupalı tarafların tutumunu eleştiren Hac Ali Ekber'i bazılarının tavrı çok gülünç. Onlar İran'a karşı hiçbir şey yapamaz açıklamasını yaptı. Hac Ali Ekber'i Siyonist rejim başbakanı Naftali Bennett'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyarete tepki göstererek bu boş çabalar rejim için hiçbir yararı olmayacak değerlendirmesinde bulundu. Tahran Cuma Namazı Hatibi, Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın şehadetini de atıfta bulunarak, Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'yı cihadın kurucusu olarak nitelemeliyiz, dedi.
İran ve 4+1 grubu, İran'ın görüşlerinin uygulandığı ve kesinleşmesi halinde gelecekteki istişarelerin temeli olacak yeni bir taslakta anlaştı. Viyana müzakirelerinin yakın kaynaklar müzakirelerin 10 günlük bir aradan sonra yeniden başlayacağını duyurdu. Son haftalarda bazı Avrupalı yetkililerin ve medya çevrelerinin ortamı bozmaya yönelik çabalarına rağmen iki taraf önemli bir ortak noktaya ulaşmayı başardı. BRICS üye ülkelerinden üst düzey müzakereciler İran aleyhindeki yaptırımların kaldırılmasını amaçlayan geçen haftaki görüşmeleri sonuçlandırmak için birkaç saat daha Coburg Otel'de toplanacak. 3 Avrupa ülkesinin delegasyonları istişareler için başkentlerine dönerken müzakere metinlerinde önemli ilerleme kaydedildi. Viyana görüşmeleri muhalif medyanın yıkıcı çizgisinin neden olduğu baskılara ve Siyonist rejimin sabote etmesine rağmen İran'a yönelik baskıcı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılmasını amaçlıyor. 7. tur görüşmelerde İran müzakere heyeti ciddi bir girişimle önerdiği metinleri baskıcı yaptırımların kaldırılması ve nükleer meseleler başlığıyla iki konu şeklinde karşı tarafa sundu.
İran'ın nükleer müzakerelerdeki baş müzakerecisi Ali Bakir Keni, görüşmelerin gidişatından duyduğu memnuniyeti dile getirerek bugün ortak bir komisyonumuz olacak ve birkaç günlerden sonra görüşmelere devam edeceğiz, dedi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakri, diğer heyetlerle istişarelerin ardından Avrupa Birliği Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Koordinatörü Enrico Mora ile dün öğleden sonra bir araya geldik ve mevcut durum ile ileriye dönük yolu ele aldık ifadesini kullandı. İran'ın nükleer müzakerelerdeki baş müzakerecisi, bu hafta iyi ilerleme kaydettik. Bugün ortak komisyonumuz olacak ve birkaç günlerden sonra müzakerelere devam edeceğiz, diye ekledi. Nükleer Anlaşma Karma Komisyon toplantısı bugün P4+1 grubunun üst düzey müzakerecileri Avrupa Birliği ve İran arasında yapılacak. Toplantı İran Dışişleri Bakan Yardımcıları ve Siyasi Direktörleri ve Baş Müzakerecisi Ali Bakir Keni ve Avrupa Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora başkanlığındaki 4+1 grubu düzeyinde gerçekleştirilecek. Bu tür müzakereler geçen perşembe günü başladı ve heyetler ortak komisyon toplantısının hemen ardından metinler üzerinde çalışmaya ve farklılıkları azaltmaya çalışmaya başladılar. Metinler üzerindeki görüşmeler çalışma gruplarıyla sınırlı kalmamış, taraflar yaptırımların kaldırılması ve nükleer mesele olmak üzere iki alanda farklı format ve düzeylerde çalışmıştır.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran aleyhindeki kanun dışı yaptırımlar kalkarsa bu çerçevede yükümlülüklerimizi yerine getiririz, dedi. Muhammed İslami, 22. Araştırma, Teknoloji ve Pazar Başarıları Fuarı'nın ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, bu milletin kötü niyetli unsurları ve siyonistler sürekli olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı psikolojik operasyonlar ve yalanlarla alevlendirmeye çalışmaktadırlar, dedi. İslami kimsenin mazeret üretmemesi ve yaptırımların devam etmesi gerektiğini haklı çıkarmaması için etkin çabalarımızı sürdüreceğiz, dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ayrıca nükleer teknolojinin tıp, sağlık, tarımsal, çevre ve çeşitli endüstriler alanlarında önemli ve geniş kapsamlı etkileri var, dedi. İran'ın nükleer başarılarının tarım sektöründeki olumlu etkisine ilişkin olarak İslami, tarımın önemli bir kısmı nükleer teknolojinin su, toprak ve tohumdaki kapasitesini kullanarak, kaliteyi arttırarak, verimli ve sağlıklı bir çiftlik oluşturarak sağlıklı olabilir, dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Cuma sabahı İran'daki insan hakları durumu olarak adlandırılan bir karar aldı. İran karşıtı boş iddiaları yeniledi. Fars Haber Ajansı'na göre karar 78 lehte, 31 aleyhte ve 69 çekimser oyla kabul edildi. Güvenlik Konseyi kararlarının aksine Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları disipline edici veya bağlayıcı değildir ve tavsiyeler olarak anılır. Son yıllarda İran'a karşı ekonomik teröre başvuran Amerikan hükümeti karar lehinde oy kullanan ülkeler arasında yer aldı. İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada, Siyonist rejim, Suudi Arabistan ve Bahreyn kararın diğer destekçilerinden bazılarıydı. İran İslam Cumhuriyeti benzer kararların kabulüne cevaben insan haklarının gözetilmesinin ulusal güvenlik çıkarları açısından dini, yasal ve tematik bir gereklilik olduğunu zaten vurgulamış ve her zaman buna bağlı kalmıştır. Ancak Tahran, Batı ülkeler tarafından insan haklarının siyasi bir araç olarak kullanılmasını kınadı.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birim tarafından İran'daki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği 2196 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 130.992'ye, vaka sayısı 6.167.650'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 2941'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5.995.734'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
Amerikan Başkanı Joe Biden, ülkedeki koronavirüsün Delta ve Omikron varyantı vakaları sonrası aşı yaptırmayanları ağır hastalık ve ölümle geçen bir kış beklediğini söyledi. Joe Biden, Amerikan Hastalığı Kontrol ve Önleme Merkezi'nde konuştu. Biden, omikron vakalarının Ocak ayında pik yapabileceğini söyledi. Biden, aşısızlar için ağır hastalık ve ölümle dolu bir kışa bakıyoruz, dedi. Amerikan COVID kaynaklı ölümler 800 bini geçti. 65 yaş üstü her 100 Amerikalı'dan birinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Bu arada G7 ülkelerinin sağlık bakanları yeni tip koronavirüsün omikron varyantı vakalarındaki artıştan derin endişe duyduklarını belirterek hızla büyüyen omikron dalgasına yanıt vermedi, ülkelerin birlikte çalışmasının önemine dikkat çekti. İngiltere, Amerika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan ülkelerin sağlık bakanlarının omikron varyantıyla ilgili son gelişmeleri ilişkin düzenlediği toplantının ardından yapılan ortak açıklamada vakalardaki artıştan derin endişe duyan bakanlar bu gelişmelerin küresel halk sağlığına yönelik mevcut en büyük tehdit olarak görülmesi gerektiği konusunda anlaştı ifadesi kullanıldı.
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi yüksek düzeyli memurlar toplantısıyla başladı. Birlikte kalkınma ve refah için güçlendirilmiş ortaklık temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'ne düzenlenen zirvenin ilk gününde Dışişleri Bakanı Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal'ın ev sahipliğinde yüksek düzeyli memurlar toplantısı basına kapalı gerçekleştiriliyor. Birincisi İstanbul'da, ikincisi Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da yapılan Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsü 18 Aralık'a kadar devam edecek. Zirve kapsamında yarın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ev sahipliklerinde ve Afrika ülkelerindeki mevkidaşlarının katılımıyla eş zamanlı oturumlar düzenlenecek. Zirvede 2022-2026 döneminde Afrika yararına gerçekleştirilecek somut projeler eylem planında yer alıyor. Söz konusu eylem plan çerçevesinde 5 yılda barış, güvenlik ve yönetişim, ticaret, yatırım ve sanayi, eğitim, bilim, teknoloji ve inovasyon becerileri, gençlik ve kadın gelişme, altyapı geliştirme, tarım ve sağlık sistemlerinin geliştirmesi alanlarında çeşitli işbirliği projelerinin hayata geçirilmesi öngörülüyor.
Avrupa Konseyi, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmuş olarak kalmasına karar verdi. Yıl sonundaki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne hazırlık toplantısında Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin dondurulmuş olarak kalmasına karar verildi. Avrupa Birliği Genel İşler Konseyi'nde alınan kararda Avrupa Birliği Konseyi Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden giderek daha fazla uzaklaştığını üzülerek not ediyor ifadelerine yer verildi. Kararda müzakerelerde yeni bir fasıl açılması ya da mevcut bir faslın kapatılmasının da söz konusu olmadığı belirtildi. Türkiye'nin dış politikada Avrupa Birliği çizgisinden giderek uzaklaştığı ve Avrupa Birliği'nin öncelikleriyle bu konuda çatıştığı vurgulanan kararda Libya örneği verildi. Türkiye'den Libya'daki hükümet güçlerine yasa dışı silah sevkiyatı yapıldığı öne sürüldü. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nı ihlal etmesinin kınandığı kararda Türkiye'deki insan hakları ihlalleri de eleştirildi.
Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü, Kudüs Kalkanı tatbikatının direnişin hazırlığını arttırmanın yanı sıra Filistinli grupların Siyonist rejim İsrail'e karşı yeteneklerini göstermeyi amaçladığını söyledi. El-Meyadin'e göre Hamas sözcüsü Abdüllatif El-Kanu, hareketin 34. yıl dönümü vesilesiyle Kudüs kalkanı tatbikatının işgalci rejime Gazze'ye saldırırsa unutulmaz bir ders alacağına dair bir mesaj olduğunu söyledi. Kanu, direniş güçlerinin son zamanlarda Siyonist rejimle Kudüs'ün kılıcı savaşında yaşanan çatışmalardan sonra hasarı onardığını vurguladı ve Gazze şehrindeki tüm Filistin direniş grupları arasındaki uyum, koordinasyon ve birliğin altını çizdi. Irkçı İsrail'in Batı Şeria ve Gazze şeridinde Filistinlere karşı savaşı 10 Mayıs'ta başladı ve terör rejimi İsrail ordusunun bazı yabancı aktörlerin aracılık ettiği Filistinli direniş gruplarına karşı koyamaması sebebiyle ırkçı İsrail kabinesinin ateşkes çağrısı yapmasıyla 21 Mayıs'ta sona erdi. Bu savaşa Kudüs'ün kılıcı adı verildi. 12 gün süren bu savaşta Filistin direniş grupları sahada terör rejimi İsrail'e pek çok sürpriz yaşattı ve terör rejimi İsrail ağır yenilgi aldı.
Fas cephesi, Fas ve Siyonist rejim arasındaki ilişkileri normalleşmesini protesto etmek için Filistin'i desteklemek ve Siyonist rejimle ilişkileri normalleşmesine karşı geniş çaplı gösteriler çağrısında bulundu. Fas cephesi, Filistin'i desteklemek ve Siyonist rejimle ilişkileri normalleşmesine karşı çıkarken, Siyonist rejimle ilişkileri normalleşmesine yıl dönümü olan 22 Aralık'ta Fas'ın çeşitli şehirlerinde gösteri çağrısında bulunurken, Fas ile ırkçı İsrail arasında imzalanan anlaşmaların iptalini istedi. Filistin'i destekleyen ve Siyonist rejimle ilişkileri normalleşmesine karşı çıkan Fas cephesi, Fas ve Siyonist rejim arasındaki ilişkileri normalleşmesinin iptaline kadar mücadelemiz devam ediyor sloganıyla 22 Aralık tarihini Ulusal Dayanışma Günü ilan etmeye karar aldı. Aralık 2020'de Siyonist rejim ve Fas arasında diplomatik ilişkileri yeniden başlamıştı. Fas ve Siyonist rejim arasındaki ilişkileri normalleştiğinin açıklanmasının ardından Fas halkı ırkçı İsrail rejimiyle ilişkilerin normalleşmesini Filistin'e ihanet ve halkının arkadan bıçaklanması olarak nitelendirerek gösteriler düzenledi.
Irak'taki güvenli kaynaklar, Irak'ta Sünni siyasi grupların Muhammed el-Halbusi'nin Irak parlamentosu başkanlığı süresinin uzatılmasına karşı olduğunu söylüyorlar. Sünni koalisyon el-Azm ve Tekaddüm'e yakın bilgili kaynaklar el-Malum web sitesine Irak parlamentosunun mevcut başkanı Muhammed el-Halbusi ile Sünni siyasi gruplar arasında birçok ihtilaf olduğunu söylediler. Bu kaynaklara göre iki grup liderleri arasında gizli bir görüşme yapıldı ve mecliste Muhammed el-Halbusi'nin başkanlığının uzatılmaması konusunda anlaştılar. Toplantıda ayrıca parlamentoya başkanlık etmek için 4 seçenekte tartışıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde meydana gelen sellerde en az 7 kişi öldü. Mir Haber Ajansı'na göre Erbil valisi Ümit Hoşnağ, şiddetli yağışların çok sayıda maddi hasara yol açtığı ve ilk verilere göre şu ana kadar 7 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Bir kişi ise şimşek çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Kürt Bölgesi Özel Yönetim Başbakanı Mesrur Barzani de yetkilileri Erbil kentinde son sel felaketinde mağdur olan kişilere yardım etmek için gerekli önlemleri almaya çağırdı. Barzani yaptığı açıklamada maalesef sel nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybetti ve selden dolayı şehir ve köylerde büyük hasarlar oluştu dedi. Kürt Bölgesi Meteoroloji Kurum Başkanı Fazıl İbrahim yağışların cumartesi günü yoğunlaşacağını ve ilk yağış dalgası cumartesi akşamı sona ereceğini tahmin ettiklerini belirtti.
El Haber El Yemen'in web sitesinin bildirdiğine göre son aylarda Marib'de 53 üst düzey Suudi koalisyon komutanı öldürüldü. Sitenin haberine göre Sana'nın askeri çevrelerdeki nüfuzu ve istihbarat seçkinleri ve firarı Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'ye bağlı yüksek rütbeli kuvvet komutanları Marib'de şimdiye kadar kuvvetin en üst komutanlarından 53'ünü öldürdüler. El Haber El Yemeni sitesi Mansur Hadi'nin komutanlarından birinin birbiri ardına öldürmesinin Marib'deki Suudi koalisyonun unsurları arasında büyük korku ve endişeye neden olduğunu bildirdi. 26 Mart 2015'te Suudi Arabistan, birçok Arap ülkesinin desteğiyle ve Amerika'nın da yardımıyla ve yeşil ışığıyla Arap dünyasının en fakir ülkesi olan Yemen'e saldırılar başlattı. Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF de dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler, Yemen halkının kıtlık ve geçen 100 yılda benzeri görülmemiş bir insani felakette karşı karşıya kalmaya devam ettiği konusunda defalarca uyarıda bulundum.
Japonya'da bir binada çıkan yangında 27 kişinin feci şekilde can verdiği açıklanırken yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceği belirtildi. Japonya'nın Osaka eyaletinde büyük bir yangın felaketi yaşanıyor. Kitaku semtindeki Sonezaki Shimchi bölgesinde bulunan 6 katlı bir binanın 4. katında bir klinikte yangın çıktı. Yetkililer yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin ise yaşam belirtisi göstermediğini bildirdi. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edilirken yerel saatle 10-20 sıralarında fark edilen alevlere bölgeye çağrılan İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Ve son haberimiz, Rusya'nın Afganistan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı 2. Asya Departmanı Direktörü Zamir Kabulov, ülkesinin Taliban liderliğindeki yeni Afgan hükümetine silah satmayı düşünmediğini söyleyerek bu konuda tüm haberleri saçmalık olarak nitelendirdi. Sputnik'in haberine göre Batı medyasında Moskova'nın Taliban'a silah sağlayabileceğine dair çıkan haberler hakkında yorum yapan Kabulov, Birleşmiş Milletler yaptırımlarına tabi olan Taliban'ın silaha ihtiyacı yok, yeterince silahları var. Amerikalılar orada iki ülkeye yetecek kadar çok silah bıraktılar dedi. Kabulov ayrıca bunun yerine Taliban'ın parasızlıktan dolayı bu silahları özellikle de Amerikalıların kaçarken terk ettiği taşınabilir uçak savar sistemlerini satabileceğini düşünmeliyiz. Bu silahların Avrupa'nın dört bir yanından Afrika'ya kadar tüm terör gruplarının eline geçmesi halinde büyük bir felaket olacak yorumunda bulundu. Afganistan, Taliban'ın Ağustos ayında iktidarı ele geçirmesinden bu yana ekonomik krizin derinleşmesiyle dünyanın en büyük insani kriziyle karşı karşıya.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz Çin'in İran'a uygulanan yaptırımların iptalini istemesi etrafında. Çin'in Birleşmiş Milletler temsilcisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı tüm tek taraflı yaptırımlarının iptalini istedi. Çinli yetkili Shuang, İran nükleer çalışmalarıyla ilgili var olan krizin Amerika tarafından başlatıldığını belirterek Washington'u bu konudan sorumlu tuttu ve Beyaz Saray'dan yaptırımların iptaliyle Berjam Nükleer Anlaşması'na geri dönüş olanağını sağlamasını istedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumu İran'ın nükleer çalışmalarıyla ilgili Viyana görüşmelerinin devam ettiği bir sırada düzenlendi. Bu yüzden Amerika ile birlikte İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan Avrupa Troikası konuyu Güvenlik Konseyi'ne taşıyarak baskıları arttırmakla İran'a kendi isteklerini dayatmaya çalıştılar. Zira İran İslam Cumhuriyeti heyeti Viyana müzakerelerinde ilkeli tutumlar sergileyerek şimdiye kadar Amerika'nın Viyana müzakerelerini sabote etme çalışmalarını ve siyasetlerini etkisiz hale getirmiştir. Alman ekonomist ve uzman Volker Trier konuyla ilgili yaptığı açıklamada Amerika'nın eski başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan geri çekilmekte büyük bir hata yaptığını, zira İran'la uygun ekonomik ilişkilerin yeşermekte olan tomurcukları soldurduğunu ve Berjam'ın tam olarak uygulanmasını engellediğini söyledi. Halihazırda yaşanan şartlarda Çin ve Rusya'nın İran'ın nükleer programlarına verdikleri kapsamlı destekler ve Amerika'dan Trump döneminde İran'a uyguladıkları yaptırımları kaldırmasını isteyerek Washington'un nükleer anlaşmaya geri dönme ortamını oluşturmasını istiyorlar. Zira Trump, Siyonist rejim İsrail'in istekleri ve siyasetlerinin etkisiyle izlediği tek yanlı siyasetleri sayesinde uzun süren müzakereler sonucu 2015 yılında İran ile Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya'dan oluşan 5+1 grubu arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a karşı eski yaptırımlara ilaveten yeni yaptırımlar da uygulamaya başladı. Fakat hali hazırda sadece Beyaz Saray değil, hatta müttefikleri bile bu kararın ne kadar yanlış olduğunu anlamış bulunuyorlar.
Birçok üst düzey Amerikan uzmanın bile desteklediği Carnegie Düşünce Enstitüsü bile Amerika'nın Berjam nükleer anlaşmadan çekilmesinin Washington'un büyük bir hatası olduğunu vurgularken, nükleer anlaşmanın İran'ın barışçıl nükleer programı hakkında diplomasinin işlevliği ve makro yönelişinin göstergesi olduğunu, fakat Amerika'nın Cumhuriyetçi Başkanı'nın bunu mahvettiğini belirtiyorlar. Her halükarda İran İslam Cumhuriyeti Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini güçlendirerek nükleer çalışmalarında hiçbir gizli konunun olmadığını vurgulamalı göstermiş oldu. Ve bu yüzden Amerika ve müttefikleri baskılarını artırarak kendi isteklerini İran'a dayatmakta başarısız kaldılar. Bu arada başta ekonomi çıkarları ve Ukrayna olmak üzere birçok konuda Amerika ile çıkarlarının çeliştiği Rusya ve Çin'den Viyana görüşmelerinde İran'ın barışçıl nükleer çalışmalarına daha fazla destek vererek nükleer apartheid ile barışçıl nükleer çalışmalar alanında tehlikeli bir bidat oluşturmaya çalışan Amerika'yı fırsat tanımamaları bekleniyor. Amerika ve İngiltere'nin Avustralya ve nükleer denizaltı yapımı için imzaladıkları anlaşmanın Çin tarafından büyük bir tepkiyle karşılanması ise bu bağlamda değerlendirilebilir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Birleşmiş Milletler'de ırkçılığa karşı bildiriye Amerika'nın karşı çıkmasına etrafında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Perşembe günkü oturumunda ırkçılığın tüm şekillerini kınayan bir bildiri onayladı. Bildiri Rusya ile birlikte 30 ülkenin önerisiyle sunuldu. Oylamada 130 ülke evet, 49 çekimser ve sadece 2 hayır oy ile onaylandı. Amerika ve Ukrayna söz konusu karara karşı çıkarken onların müttefikleri de genelde çekimser kaldılar. Rusya'nın önerdiği karar nazizmin, neonazizmin ve yeni ırkçılık biçimlerine, ırk ayrımcılığına, yabancı düşmanlığına ve hoşgörüsüzlüğe yol açan diğer uygulamaların yüceltilmesiyle mücadele etmek için yapıldı. Bildiri tüm üyelerden, başta yasalar olmak üzere uygun yöntemlerle ırkçılığın tüm şekilleriyle savaşmalarını istiyor. Rusya bir süreden beri Ukrayna ve Baltık Denizi Havzası'nda Estonya, Litvanya ve Letonya'dan oluşan 3 ülke ile 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı ile ilişkili kişi ve kuruluşlara destek konusunda münakaşa yaşıyor. Washington'un kararı hayır oy kullanması için bahanesi ise onun Amerikan Anayasası'nın 1. ekindeki ifade özgürlüğü ile çelişmesidir. Gerçi Batı dünyasında her zaman ırkçılık var olmuştur fakat Batı bloğun elebaşı Amerika çeşitli ırkçılıklar konusunda dünyanın önde gelen ülkesidir. Aslında Amerika'da ırkçılık ve ayrımcılık bu ülkenin en büyük sosyal ve ekonomik sorunlarından biridir. Kendine özgürlük ve insan haklarının önderi olarak sayan Amerika'da ırkçılık meselesi diğer batılı ülkelerde kurumsallaşmış ve sorun oluşturmuştur. İlginç olan ise Amerika'nın Demokrat Başkanı Biden partisinin genel sloganı doğrusunda ırkçılık ve ırk ayrımı ile mücadele iddiasında bulunmasıdır. Fakat Amerika'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ırkçılığına karşı kararını olumsuz oy vermesi Amerikan hükümetinin ırkçılığı destekleme konusundaki gerçek yaklaşımını ortaya koyuyor.
Amerikan nüfusun yaklaşık %14'ünü oluşturan ve resmen Afrika kökenli Amerikalılar olarak adlandırılan siyah derililere karşı ırk ayrımcılığı ve polis şiddeti sorunu Amerikan toplumunda kurumsal bir sorun haline gelmiştir. Bu bağlamda siyasi meseleler uzmanı Ali Rıza Rızaha'ya göre ırkçılık köklü ve tarihi bir mesele olarak hatta Amerika'nın kültürel kimliğinin bir parçasıdır. Aslında Amerikan toplumunda ırk ayrımı eğitimsel, mesleki ve sosyal ayrımcılık ile siyah Çinlere karşı şiddet olağan hale geldi. Siyah derililer Amerika'nın 3 asırlık tarihinde her zaman kölelik, yaygın istismar, cinayet ve geniş çaplı şiddete maruz kalmışlardır. 1950'lerde siyah derililerin sivil haklar hareketinin onların haklarının gerçekleşmesinde ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasında bir akıma neden olmasına rağmen mevcut Amerikan toplumunun gerçeği siyahilere karşı çeşitli boyutlarda ve yönlerde ırk ayrımcılığının devam ettiğini gösteriyor. Son yıllarda oldukça öne çıkan bu konunun örneklerinden biri de Amerikan polisinin siyah derililere yönelik ölçüsüz şiddetidir. İstatistikler Amerikan polisi şiddetinin başlıca kurbanlığını renkli derililer özellikle de siyahilerin olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu mesele arada bir Amerikan kentlerinde itirazlar ve protestoların başlıca sebebi oluyor. Tüm bu şiddet olaylarının kaynağı ise Amerikan toplumunda ırkçılığın derin katmanlarına dayanıyor. Nitekim Amerikan eski başkanı Barack Obama ise ırkçılık Amerikalıların DNA'sında vardır ifadelerini kullanmıştır. Amerikalıların düşünce esası gizli ve açık ırkçılığın propagandası, renkli derilerin aşağılanması ve onlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapmasıdır. Aslında mevcut dönemde Batı ülkeleri, özellikle de Amerika'da üstün ırk olduklarını düşünen beyaz teşekküller ve hareketlerin her geçen gün artması ile siyah deriller ve Latin kökenliler ise daha fazla ırkçılık ve etnik şiddete maruz kalıyorlar. Bu sorun tabii ki eski Amerikan Başkanı Donald Trump döneminde daha geniş boyutlar kazandı. Ve siyahilerin hayatı önemlidir hareketinin şekillenmesine neden oldu. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, yüce dinimiz İslam ahlak ile çok ilgilenmektedir ve Allah-u Teala kullarına ahlaklı, iyi insanlar olmalarını buyurmuştur. Peki ahlak ne demektir? İslami ahlak ne anlama gelmektedir? Ve güzel ahlakın toplum üzerindeki etkileri, insanların birbirleriyle olan ilişkilerindeki etkileri ve yansımaları nelerdir acaba? Biz bunu İslam dini açısından değerlendirmek istiyoruz. Bugünkü sohbetimizde Türkiye Caferileri Vakfı Genel Sekreteri Sayın Hasan Apaydın hocamız bizimle birlikte. Hasan hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim efendim, size de hayırlı akşamlar. Şimdi bugünkü sohbetimizde bildiğiniz gibi biz güzel ahlaktan bahsetmek istiyoruz Hasan hocam. Bu güzel ahlakın olması insanlarda toplum üzerinde nasıl bir etki bırakıyor? Yüce dinimiz İslam'ın bakışı bu konuyla ilgili nasıldır? Yani rivayetlerden de hareket edecek olursak dinleyicilerimize neler söylemeliyiz güzel ahlak konusuyla ilgili?
Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed ve acil fi feracı mevlana sahiben asr ve zaman. Öncelikle tüm dinleyicilerimize de iyi akşamlar ve selamlar diliyorum. Öncelikle şu iki kelimenin farkını müsaadenizle açıklayayım. Biri ahlak, diğeri ise edep. Genellikle biz halk arasında edep ile ahlakı biraz karıştırırız. Normalde insanın içerisindeki duygu ve düşünceler ile ilgili bölümü ahlak, bunların uygulanış biçimi, hal ve hareketlere dönüşmesine ise edep denir. Yani örneğin bir insanın güzel huylu olması veya kötü huylu olması ahlak başlığı altında değerlendirilir. Örnek veriyorum, haset, kıskançlık, bunlar kötü ahlaka örnek verilir. Bir insanın bu duygu ve düşüncelerini amele geçirmesi ise edeptir. Örnek veriyorum, büyüğünü gördüğü zaman oturan bir insanın kalkması güzel edeptir aslında. Ama biz bunu ahlak olarak, yani güzel ahlaklı insan veya büyüğünün karşısında büyü geldiği zaman kalkmayan insana ise biz ahlaksız diyoruz. Halbuki bu edep kategorisinde değerlendirilir. İslam dininde Peygamber Efendimiz'in göndermiş amaçlarından bir tanesi de güzel ahlakı yaymak ve toplum için, insaniyet ve beşer için de güzel bir örnek teşkil etmesidir Peygamberimize. Ayet-i kerimede de buyurulan, hadislerde de sıkça bu konuya değinilen bir mesele. İnneke le ala hulukun azim. Gerçekten de sen çok güzel bir ahlak üzeresin. Ve Efendimizin buyurduğu innema bu'istu li utemlime mekarimel ahlak. Gerçekten de ben güzel ahlakı yerleştirmek, yaymak için peygamber olarak gönderildim buyruğu. Biz de peygamberimizin göndermiş amaç ve gayelerinin arasında nasıl bir yere sahip olduğunu göstermekte. Sadece bizim peygamberimiz değil, tüm peygamberlerin göndermiş amaç ve gayesi ilk etapta insanların güzel ahlaklı ve edepli olmasını sağlamaktır. Bu konuda da yüce yaratıcı insan sınıfından insan yaratılışta insan olan birisini toplumların hidayeti için göndermiştir. Bir melek veyahut da bir sesle değil. Çünkü insanlar örnek alacakları şeyi kendi aralarında görmek isterler. Yani Cebrail'in gelip de insanlara ey insanlar şunu şöyle yapın deyip buyurup ardından gitmesi insanlar için çok bir şey ifade etmeyecekti. Ancak peygamberin bunu uygulamada gerçekleştirerek yapması insanlar için en büyük örnek teşkil etmiştir. Bu yüzden de yüce yaratıcı peygamberlerini insanların arasından seçmiş ve onların arasında en güzel şekilde ahlaklı davranışlarıyla örnek olabilmeleri için de onlara gerekli donanımı sağlamıştır. Yüce yaratıcı Peygamber Efendimiz'i en üst seviyede ahlak ile donatmış. Öyle ki yüce yaratıcının çocukluk devresinden ta dünyaya, fani dünyaya vedasına kadar baktığımız zaman bütünüyle yaşantısı insanlar için en güzel örneklerle dolu. Sadece Müslümanlara, inananlara değil, hatta ve hatta Peygamberimizi kabul etmeyenler ile ona düşman olanlara karşı bile en güzel ahlakını sergilemiştir. Meşhur olan hani Peygamber Efendimiz'e sürekli yoluna hayvan pisliği dikenler atan bir Yahudinin bir gün artık o her gün icra ettiği kötülüğü icra etmediğini görünce soruyor Allah Resulü. Falan şahıs ne de bugün neden yolumuza bu mesela necis şeyleri veya kötülükleri yapmadı diye sorduğunda onun hasta olduğunu işitince Peygamber Efendimiz onun ziyaretine gidiyor. Ve o şahıs Peygamber Efendimiz'i kapıda görünce onun bu güzel edebinden, onun bu güzel ahlakından etkilenerek Müslümanlığı seçiyor. Yani İslam dininin aslında toplumda beşeri ahlakı yaymak için büyük bir hedef ve gayesi vardır. Şöyle düşünün, mesela ben bunu yıllardır artık kendi projelerimizde değerlendirdiğimde her zaman şunu söylüyorum. Bundan birkaç yıl öncesine kadar biz halkımıza sürekli olarak namazın, orucun, haccın vesaire bunların icrasında büyük bir önem vermelerini, gayet çaba sarf etmelerini söylerken artık bunları ikinci plana atarak insanların aslında ahlaki boyutlarını daha fazla geliştirmelerine çaba sarf etmelerini istiyoruz. Neden? Çünkü bir insan namazını kılıyor, orucunu tutuyor, haccına gitmiş ama toplumda kötü ahlak ile tanınıyor ise veya toplumda yapmış olduğu kötü davranışlar, edep dışı davranışlarından dolayı kınanıyorsa bu aslında dindarlığa ve dindar kesime de büyük bir zarar ve darbedir. Bu yüzden öncelikle bizim güzel ahlakı toplum içerisinde yaymamız gerekmekte. İslam dininin bize buyurduğu en önemli meselelerden ve vermek istediği mesajlardan birisi bu. Hatta ve hatta merhamet konusuna bile bakarsak aslında bu bile merhamet konusu aslında ahlaki bir konudur. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'i gönderilmesindeki maksat ve hedeflerden biri olarak da وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ biz ancak ve ancak seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik buyuruyor. Öylesine öylesine bir rahmet ki bu rahmetin içerisinde her türlü edebi ahlakı da bulabilirsiniz. Allah Resulü namaz kıldırdığı zaman bir gün namazını hızlandırıyor, hızlı hızlı bitiriyor. Sahabe soruyor, soruyorlar ya Resulallah, namazdayken bir vahiy mi geldi? Neden bu şekilde hızlı hızlı namazınızı kıldınız diye sorduklarında Allah Resulü buyuruyor ki hayır. Ben namazdayken bir çocuğun ağladığını duydum. Anladım ki annesi bizimle cemaat namazına durmuş ve çocuğunla ilgilenemediği için çocuğu ağlıyor. Ve ben namazı hızlı bitirdim ki annesi çabucak çocuğuna bakabilsin diye. Bakın bu öylesine yüce bir peygamber, öylesine yüce bir ahlakla donatılmış peygamber ki eğer tüm İslam alemi Peygamber Efendimiz'e fıkhi buyruklarını bir kenara bırakıp sadece ahlak ile ilgili buyruklarını amel edebilseydi inanın İslam coğrafyası bugün bizim gördüğümüzden çok çok daha farklı olurdu. Yani en önemli mesele aslında özellikle de günümüzde en büyük ihtiyacımız olan bu ahlak meselesi.
Evet.
Ben biraz böyle hızlı hızlı konuştum, kusura bakmayın.
Estağfurullah, çok yararlı oldu bizim için, doğru. Ben yani müsaade ederseniz ben o sosyal anlamda da bu güzel ahlakın etkilerine bakmak istiyorum sizinle. Şimdi bizim yani Müslüman ülkelerinde ve topluluklarında güzel ahlakın yayılması sosyal anlamda yani nasıl bir etki bırakıyor? İnsanlar bunun etkilerini nasıl görüp hissederler Hasan Hocam?
Şimdi şöyle bakın, şimdi özellikle Avrupa'daki insanlar için biraz daha bu bahsi genişleteyim. İnsani davranışları, insan haklarının daha üst düzeyde olduğu bir toplumda siz dönüp de İslam alemini örnek olsun diye diyorum. Hala giyim ve kuşamı çok daha farklı olan, yemek yeme adaplarına riayet etmeyen, sakalına, saçına dikkat etmeyen ve yaşantısında da birçok hakka hukuka riayet etmeyen insanlar ile İslam'ı tanıtmaya kalkarsanız onların İslam'a bakış açısı elbette ki çok farklı olacak. Yani örnek olsun diye arz edeyim. Bir IŞİD'in, bir Taliban'ın veyahut da Afganistan'da bugün bazı radikal grupların, Taliban'ın yapmış olduğu, göstermeye çalıştığı bir İslam ekolünü siz topluma gerçekten de rahmet dini, edep ve ahlak dini olarak sunabilir misiniz? Mümkün değil. Çünkü Allah Resulü'nün getirdiği dinde kadının hakları var, çocuğun hakları var, komşunun hakları var. O kadar fazla hak ve hukuka değinmiş ki İslam dini, hatta sahabe ya biz artık komşu komşudan iz alabileceğini düşünmeye başladık. Komşusu açken tok zaten bizden değil. Bakın aslında bunlar ahlak mesajlarıdır aynı zamanda. Çünkü bu ahlak sizin toplumsal dengenizi de kurar. Yani düşünseniz de komşuların birbirinin hak ve hukukuna riayet ettiğini, akrabaların birbirlerinin hak ve hukukuna riayet ettiği bundan daha güzel bir dindarlık olabilir mi? Ben her gün namazımı kılan, orucumu tutan, haccıma, kerbelama vesaire ziyaretlerime giden ama akrabalarıma zerre kadar hayrı olmayan, komşularıma zerre kadar faydası bulunmayan bir insansam, sizce toplum benim dindarlığımdan, İslam'dan, benim anlattığım İslam'dan ne anlarlar? Elbette ki hiçbir şey.
Aynen.
Bakın İslam dinindeki en önemli meselelerden birisi de yine Kur'an-ı Kerim'de buyurulan لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Neden kendinizin yapmadığı şeyleri diğerlerine söylüyorsunuz? Öncelikle evet, kendiniz icra edin, uygulayın, sonra başkalarına söyleyin emri var. Yani yalan konuşmayın diye benim halka telkinde bulunmam için öncelikle kendimin yalanı bırakmış olmam gerekir. Kimsenin hakkında gaybet yapmayın, dedikodu etmeyin diyebilmem için kendimin bu kötü huyu terk etmiş olmam gerekir. İslam dini bu yüzden buyuruyor ki kendiniz yaptıklarınızla örnek olun. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi kunu duaten nase bi gayri elsinetikum. İnsanları dilinizle değil yaptıklarınızla davet edin. Allah ben insanlara dinin güzelliklerini anlatırken, güzel ahlakı anlatırken kendin eğer ahlaksız bir davranışta bulunuyorsan benim bu dil ile yaptığım çağrının hiçbir faydası olmayacak. Bakın 14 asırda takriben peygamber ve ehl-i beytinin toplum içerisindeki sarsılmaz kariyerinin, imajının, karizmasının en büyük sebebi budur. Çünkü onlar her zaman yaptıklarıyla örnek oldular, söyledikleriyle değil. Evet. Hiçbir zamanda söylediklerinin dışında bir amelleri, icraatları olmadı. Bu toplumun en büyük yapı taşlarından birisidir. Eğer siz bunu uygularsanız toplumdaki birlik, beraberliği ve bütünlüğü daha iyi sağlayabilirsiniz. Ama aksi takdirde inanın sadece toplumda, sosyal hayatta değil, aile düzeninde bile bunun çatlaklarını ve depremlerini hissedecek olursunuz.
Hı hı, doğru. Efendim çok teşekkür ederim bu konuda bizi bilgilendirdiniz Hasan Hocam. Size iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun efendim.
Ben çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun.
Çok sağ olun. Çok teşekkürler size de. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye Caferleri Vakfı Genel Sekreteri ve din alimi Sayın Şeyh Hasan Apaydın hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda İslam açısından güzel ahlakın fazileti ve önemine baktık kısaca sevgili dinleyiciler. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin bakışında bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerine ele aldığımız sohbetimizin 11. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'nin Filistin'in Amerika ve İngiltere'nin komplolarının kurbanı olduğu ile ilgili görüşünü gözden geçirmek istiyoruz.
Haziran 1967'de Araplarla İsrail Savaşı'ndan sonra şimdiye kadar onlarca uzlaşmacı plana, haritaya ve müzakereye şahit olduk. Bunların tümünün amacı ise Siyonist rejim İsrail'in bölgede işgalciliğini tescillemekti. Bu çabalara Mısır ve İsrail arasında yürütülen ikili müzakereler gibi Siyonist rejimin hedeflerinden gerçekleşmesi doğrultusunda bazı sonuçlara da oldu. Ancak bu çabaların hiçbiri münakaşanın yani Filistin işgalini kökünden çözümlemeye yönelik olmadı ve bu yüzden de şimdiye kadar hiçbir sonuca ulaşmadan başarısızlıkla sonuçlandı.
Amerika'da Donald Trump'ın Beyaz Saray'a girmesinden sonra ise Yüzyılın Anlaşması adlı bir başka ihanet planı gündeme geldi. Ancak bu planda birçok uzmana göre önceki planlar gibi ve bilinen sebeplerden dolayı başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Yüzyılın Anlaşması adlı şom plan, gerçekte Amerika, Siyonist rejim İsrail ve Suudi rejiminin bölgede güvenlik denklemlerini değiştirmek ve İslam dünyasına tam musallat olmak üzere hazırlandı. Kudüs'ün Siyonist rejimin başkenti olarak tanınması, Batı şerianın %30'unun İsrail'e devredilmesi, Filistinli mültecilerin ülkelerine geri dönmesinin tamamen unutulması ve Filistin'in tamamen silahsızlandırılması, Yüzyıl Anlaşması adlı planın en önemli hedefleridir.
Filistin meseleleri uzmanı Mecid Safataj, Amerika'nın Yüzyılın Anlaşması adlı projede izlediği hedefleri hakkında şöyle diyor. Korsan İsrail, Yüzyılın Anlaşması'nın devamında Filistinli mültecilerin ana vatanına geri dönme hakkını yok etmek istiyor. Nitekim Amerika'dan başka Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı ülkeler de aynı konunun gerçekleşmesini istiyor.
Amerika Siyonist rejim İsrail'in Arap dünyası ve İslam ümmeti arasında meşru bir rejim göstermek için bu rejimle Arap rejimlerin arasında diplomatik ve iktisadi ilişkiler kurmak istiyor. Amerika bu stratejiyle iki hedefi izliyor. Birincisi bölgede direniş söyleminin önemini geriletmek ve yüzyılın anlaşması adlı Şom projenin çerçevesinde uzlaşma akımını ön plana çıkarmak ve ikincisi Siyonist rejimle ilişki kuracak ülkelerde orta ve uzun vadede iktisadi baskı ve güvenlik sorunları yaratmakla içeriden çökmelerini sağlamaktır.
İran İslam Cumhuriyeti Filistin milletinin çiğnenen hakları ancak Filistin topraklarının işgaline son verilmesi ve bu milletin kendi kaderini kendisi belirlemesi, Filistin'e tüm mültecilerin ana vatanına geri dönmesi, bu topraklarda yaşayan ister Müslüman, ister Yahudi, ister Hristiyan, Filistin'in esas sakinlerinin katılımıyla düzenlenecek bir referandumla Kudüs başkentli bağımsız Filistin devletinin kurulması ile iade edilebileceğini savunuyor.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bir yandan Filistin meselesinin çözümü için bu demokratik yolu önerirken, diğer yandan da Filistin'i savunmanın tüm İslam ülkelerinin görevi olduğunu belirtiyor. Ayetullah Hamenei bölgenin Müslüman milletlerine hitaben şöyle buyuruyor. Amerika Filistin'i cani Siyonistlere karşı savunmasız, Suriye ve Lübnan'da kendisine bağımlı kukla hükümetleri ve Irak'ı petrol kaynakları ile birlikte tamamen kendine ait bir ülke olarak istiyor. Amerika bu Şom hedeflerine ulaşmak için son yıllarda Suriye'ye en büyük zulümleri dayattı. Lübnan'da art arda fitne çıkarıyor ve Irak'ta da sürekli sabotaj yapıyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei ayrıca Hac Durayesi ile yayımladığı mesajında İslam ümmetinin saldırgan Amerika ve korsan İsrail'e karşı vahdeti ve ayrıca mazlum Filistin milletine yardım, yaralı Yemen milletine destek ve dünyanın neresinde olursa olsun zulüm altında bulunan Müslümanların elini tutmaya vurgu yaparak birkaç günlük kişisel çıkar için gazipçi İsrail rejimiyle el sıkışan bazı İslam ülkeleri liderlerine bu zilli duru davranıştan, özellikle Amerika'nın bölgede varlığına ve cari krizlere sebep olmasına destek vermekten el çekmelerini tavsiye ederek şöyle buyurdu. Amerika'nın Batı Asya bölgesinde varlığı bölge milletlerinin zararına ve bulundukları ülkelerde güvensizlik, yıkım ve geri kalmışlığa sebebiyet verdiğine inanıyoruz. Amerika'nın şimdiki meselelerinde ve bu ülkede devam eden ırkçılık karşıtı harekette de biz halka kesin destek veriyor ve bu ülkenin ırkçı yönetiminin acımasız davranışını şiddetle kınıyoruz.
Yılında yani işgal altındaki Filistin topraklarında birinci intifadan ardından Filistin'de mücadele durumu bayağı gelişme kaydetti ve taşla mücadele silahla mücadele dönüştü. Bu yüzden 2005 yılından sonra Filistin'de direnişi askeri açıdan takviye etme süreci de başladı. Bu süreçte İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs gücünün eski komutanı Şehit General Hac Kasım Süleymani özellikle Gazze şeridinde silahlı direnişi geliştirmekte önemli rol ifa etti.
Bu konuda Filistin İslami Cihat Hareketi temsilcisi Nasır Ebu Şerif şöyle diyor. İran'ın destekleri Filistin'e direniş gruplarının Siyonist rejim karşısında durmalarına katkısı oldu. İran İslam Cumhuriyeti ta baştan Filistin meselesine siyasi, maddi, manevi tüm alanlarda destek verdi ve her daim bu yolda adım atmaya devam etti. Bu gelişmede Şehit Süleymani'nin bölgede direniş ekserinin şekillenmesi ve Filistin meselesinde de tüm parçaların aynı eksen etrafında toplanmasında da ifa ettiği rolü emsalsizdir.
Gerçekte Amerika terör devletinin Kudüs gücünün eski komutanı General Kasım Süleymani'yi Bağdat Havalimanı çıkışında düzenlediği suikastle şehit ettiği cinayeti işlemesinin sebebi bölge genelinde direniş ekseni zayıflatmaktı. Ancak bu cinayetine karşın Şom hedefine ulaşamadı.
Filistin topraklarının işgalinin sürmesi ve Siyonist rejim İsrail'in mazlum Filistin milletine yönelik cinayetlerine her gün yenilerini eklemesi Amerika terör devletinin bu rejime verdiği destek sayesinde olmuştur. Ancak bu destekler asla İsrail'in direniş eksenine karşı hezimete uğramasına mani olamadı. Kuşkusuz uluslararası toplumun ister geçmişte ister şimdi işlenen bu cinayetlere karşı suskunluğu ve bölge milletlerine dayatılan savaş ve zulümlere devam etmesi beşeriyetin tümünün zararındadır.
Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamenei'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 11. bölümünün de sonuna geldik.
Daha önce de belirtildiği üzere arzu ederseniz bizi www.farsude.com üzerinden bizlere takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden de görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 29. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Mısır'da Kur'an-ı Kerim tilaveti altın çağı, semalarında sayısız yıldızın parladığı muhteşem bir dönemdir. Bu yıldızlar ebedileşen tilavetleriyle gönülleri Kur'an-ı Kerim'le bütünleştirdiler ve yeni ve hoş nameleriyle daha sonraki kari kuşaklarına ilham kaynağı oldular. Tilavet semalarının yıldızlarından biri de yürekleri coşturan ve namelerde muhteşem değişim yaratan Üstad Hamdi Mahmud Zamil'dir.
Üstad Hamdi Mahmud Zamil, yaygın olan nameleri değiştirmek ve yeni ve harikulade nameleri yaratmakta maharetli bir kariydi. Kur'an-ı Kerim uzmanlarının belirttiğine göre Üstad Zamil'in sesi kalplerden giriş icazeti almadan kalplere giriyordu. Üstadın tilavetleri oldukça akıcı, sade, aynı zamanda coşkulu ve yüreklere hitap eden tilavetlerdi. Öyle ki dinleyenler Üstad Zamel'in tilaveti sırasında birkaç kez bir makamdan bir başka makama geçtiğini ve farklı nameleri yarattığını fark edemezdi. Dinleyenler sadece muhteşem ve ruhu okşayan bir tilaveti dinliyordu ve bu tilavet dinleyenlerin kalbini Kur'an-ı Kerim ve mealiyle bütünleştiriyordu.
Üstad Hamdi Mahmud Zamil 1929 yılında Mısır'ın Mansure kentine bağlı bir beldede dünyaya geldi ve dayısının emekleriyle 10 yaşına gelmeden önce Kur'an-ı Kerim'in tümünün hafızı oldu ve ta çocukluk çağından itibaren güzel sesi ve nameleri ifade etme yeteneği insanların ilgisini çekti. Üstad Zamil'in doğduğu yöreden büyük kariler çıkmıştır. Mustafa İsmail, Abdülfettah Şaşai, Ebul Aynen, Şaişa gibi büyük karilerin hepsi başta mübarek Ramazan ayı olmak üzere Kur'an-ı Kerim tilavet meclislerinde tilavetle büyük öne kavuştu.
Günlerden bir gün Hamdi Mahmud Zamil, Mansure kentine bağlı Şaha köyünde bir yas merasiminde Kur'an-ı Kerim tilavet ederken ilginç bir gelişme yaşandı. O sırada Mısırlı ünlü Kari Üstad Mustafa İsmail de yan köyde bir başka merasimde tilavet etmeye davet edilmişti. Üstad İsmail aracıyla Şaha köyünden geçerken Hamdi Mahmud Zamil'in tilavetini duydu. Üstad İsmail şoförden aracı durdurmasını istedi. Ardından araçtan inerek tilavet sesinin geldiği yöne doğru gitti. Mısır'ın baş karisi Mustafa İsmail öylesine Hamdi Mahmud Zamil'in tilavetinden etkileniyordu ki merasimde bulunanlardan bu karinin kim olduğunu soruyor. Ona bu karinin Şeyh Hamdi Mahmud Zamil olduğu söyleniyor. Üstad Mustafa İsmail de onun sesini ve tilavet tarzına övgüler yağdırıyor. Ve bu olay Üstad Mustafa İsmail'in Şeyh Hamdi Mahmud Zamil'le tanışmasının başlangıç noktası oluyor. Üstad İsmail daha sonra da birçok kez Hamdi Mahmud Zamil'den takdirle söz ediyor ve onun parlak bir geleceği olacağını vurguluyor.
Üstad Mustafa İsmail de Hamdi Mahmud Zamil'in bir sonraki karşılaşması yine Mansure kentinde oldu. Mansure kentinin önde gelen büyüklerinden biri vefat etmiş ve Üstad Mustafa İsmail onun yas merasiminde tilavet etmeye davet edilmişti. Üstad Mustafa İsmail merasimi başka karilerin de davet edildiğinden bir haberdi. Fakat meclise girince Şeyh Hamdi Mahmud Zamil'in de orada olduğunu fark etti. İki kari selamlaştı ve Üstad Mustafa şöyle dedi. Sen de mi buradasın Şeyh Hamdi? Sen de tilavet için mi davetlisin? Allah'a andolsun ki senin tilavetini dinlemeden tilavet etmem. Üstad Mustafa İsmail'in ısrarı üzerine Hamdi Mahmud Zamil tilavet kürsüsüne geçti ve tilavetine başladı. Ancak Zamil ne zaman tilavetini sonlandırmak isterse Üstad Mustafa İsmail işaret ederek devam etmesini istiyordu. Öyle ki Hamdi Mahmud Zamil'in tilaveti 1,5 saat sürdü ve en güzel tilavetlerinden biri oldu.
Arapların büyük insanların değerini ancak büyük insanlar bilir diye bir sözü vardır. Bu söz Hamdi Mahmud Zamil için çok geçerliydi. Zira onun değerini Mısır'ın baş karesi ve tilavetin büyük üstadı Mustafa İsmail çok iyi biliyor ve ona saygı gösteriyor ve güzel tilavetlerinden başta Üstad Abdülbasit olmak üzere diğer üstadlara söz ediyordu.
Evet, Hamdi Mahmud Zamil, Mısır'ın her tarafına Kur'an-ı muhibetlerin yayıldı ve Mustafa İsmail, Şaşai ve Abdülbasit gibi seçkin karilerin yaşadığı bir dönemde yaşıyordu. Bu büyük karilerin her biri Kur'an-ı Kerim'i güzel sesleri ve nameleriyle tilavet ediyor ve gönüllere maneviyat ve melekut vadisine götürüyordu.
Üstad Hamdi Mahmud Zamil tilavetin özelliklerinden biri namelerin aniden değişmesiydi. Öyle ki birçok tilaveti sırasında bir makam bitmeden başka bir makama geçiyor ve öngörülemeyen yaratıcılığı her zaman muhatabını şaşırtıyordu. Üstad Zamil'in bir başka has özelliği çok ince ve hızlı tahrirleriydi. Öyle ki bazı üstadlar bu tahrirlerin emsalsiz olduğunu belirtiyordu. Üstad Zamil güçlü, sıcak, hazin ve huşu ifade eden bir sese sahipti. Üstadın sesinin güzelliği ve yarattığı nameler, dinleyicinin ruhuna serpilen duygular ve güzel renkler gibiydi. Mısırlı büyük besteci Muhammed Abdülvahhab, Üstad Hamdi Mahmud Zamil'in tilavetini duyar duymaz onu televizyon kurumuna tanıttı. Üstad Zamil ayrıca radyo sınavını da kazanmıştı. Böylece eş zamanlı hem radyo hem televizyon kurumuna girdi.
Yine günlerden bir gün Üstad Abdülbasit ve Şeyh Hamdi Mahmud Zamil birlikte bir meclise katılmıştı. Üstad Abdülbasit kısa bir tilavet yaptı ve ardından Şeyh Zamil'e dönerek şöyle dedi. Şimdi sen oku ey Şeyh Hamdi. Ben tilavetini dinlemek istiyorum. Şeyh Mustafa İsmail'in hakkında söylediklerini merak ediyorum. Mısır Radyosu'nun ünlü karakterlerinden Şeyh Ahmet Ebu Zeyd de bir anıyı şöyle paylaşıyor. Bir gün Abdülbasit bir yaz merasiminde tilavet için Mansure kentine davet edildi ve camiye girdiği sırada Şeyh Hamdi Mahmud Zamil tilavet ediyordu. Şeyh Abdülbasit benim yanımda oturdu ve tilavetten duyduğu zevkle şöyle dedi. Bu mecliste Şeyh Hamdi Mahmud Zamil varken hiç kimseye tilavet etmek düşmez. Thank you.
Üstad Hamdi Mahmud Zamil 47 yaşında Mısır Radyosu'na girdi. Fakat bu işe pek meraklı değildi. Sırf sevenlerin ısrarı üzerine radyonun sınavına katıldı ve hemen kabul edildi. Üstad Zamil'in tilavetleri özellikle de Kahire'nin İmam Hüseyin Aleyhisselam Camii'nde seher vakti tilavetleri ayrı bir güzelliği söz konusuydu ve dinleyenleri coşturuyordu. Kur'an-ı Kerim ayetleri üstadın dilinde musiki namesi gibi akıyor ve gönüllere işliyordu.
Üstad Hamdi Mahmud Zamil'in kızı babasının alçak gönüllü ve sevgi dolu bir insan olduğunu belirterek şöyle diyor. Babamın ahlakı hasene ve iyiydi ve bizi her daim güzel ahlak ile terbiye ediyordu. Babam asla men etme veya zorunluluk getirme ehli değil ve bize iyi ahlakı temelinde davranıyordu. Biz de babamızı örnek alıyorduk. Biz babamızdan tevazu, ebeveyne saygı, kardeşlere sevgi ve saygı ile davranmayı pratikte öğrendik.
Üstad Hamdi Mahmud Zamil hem Mısır'ın seçkin karileri hem halk arasında sevilen ve sayılan bir kariydi. Öyle ki vefat edince cenaze törenine Cumhurbaşkanı'nın temsilcilerinden bakanlara ve büyük şahsiyetlerden halk kitlelerine kadar büyük bir kalabalık katıldı. Şeyh Zamil 1982 yılında henüz 53 yaşındayken diyabet hastalığına yenilerek hayata gözlerini yumdu. Fakat parlak ve emsalsiz tilavetleri geride kaldı.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim kalelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.farstudy.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve el değmemiş bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici yönlere sahiptir.
İran'ın kuzeyinde ve güneyinde olan deniz kıyılarından, kuzeyde yemyeşil ormanlarından, batıdaki dağları ve hatta orta kesimlerindeki kuru çöllerine kadar birçok hayret verici doğal güzellikleri ve manzaralar insanı büyülüyor.
Bugün sizlere İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde Çimli Göl veya Hareketli Çimen alanı ile tanıştıracağız.
İran'ın geniş topraklarında ve yaşanan dört mevsiminde modern ve makineleşmiş metropol yaşamın dışında çok doğal ve bir o kadar hayret verici güzel manzaralar vardır. Bu şaşırtıcı fenomenlerden biri ise İran'ın kuzeybatı kesiminde yer alan Batı Azerbaycan eyaletinde olan Çimli Göl'dür. Ortasında çimenden oluşan bir adanın bulunduğu küçük bir göl, İran'ın ve hatta belki de dünyanın en nadide ve gizemli olayını gözler önüne seriyor.
İran'ın kuzeybatısında Tekav ilçesinin kuzeydoğusunda Çimli Göl adında bulunan bölge insana verdiği huzur ve barındırdığı güzelliğe ilaveten çok tuhaf ve ilginç bir olayı barındırıyor. Çimli Göl'ün alanı yaklaşık 1 hektardır ve derin bir vadide bulunuyor. Etrafındaki sazlıklar, yemyeşil çimenler, uzun ağaçlar ve güzel çiçekler ona özel, doğal ve büyüleyici güzelliği kazandırmıştır.
Yapılan araştırmalara göre bu bölge 3. jeoloji dönemi aittir. Çimli Göl aslında çevresini uzun sazlıkların sardığı büyük bir bataklık bölgedir. Bu güzel gölün derinliği 9 ila 15 metredir ve 2340 metre rakımında yer alıyor. Çimli Göl'ün suyu derin kaynaklardan sağlanıyor. Aslında gölün derinliklerinde kaynayan pınarlar suyu yerin derinliklerinden göle taşır.
Tabii ki bu kaynaklarla birlikte çevreden başka kaynakların da göle aktığını da belirtmeye gerekiyor. Gölden taşan ve çıkan su küçük bir kanala ulaşır ve bu sırada bitkileri de sular. Aslında derinde sayılan bu gölde hiçbir balık türü veya diğer su hayvanları yaşamıyor. Sadece gölün etrafında ve çayırda yaşayan yaban ördekleri bölgenin canlı ve hareketli hayvan ekosistemini oluşturmaktadır.
Gölün ortasında çimenli bir zemin var ve tıpkı büyük bir okyanus arasında sularla çevrili bir ada maketi gibi duruyor. Yaklaşık 100 metre karelik bir alanı olan bu adacık, gölün kenarında 5 ila 8 metre mesafede bulunuyor ve uzaktan bir kavis gibi gölün ortasında duruyor. İlginç olan ise söz konusu adanın yüzüyor olmasıdır.
Gözünüzü dikip göle baktığınızda bu kavisli alanın hareket ettiğini görürsünüz. Aslında bu ada arada bir kıpırdayan ve gölün sularında hareket eden bir adadır. Bu sizin göz yanılmanız değildir. Bu tam anlamıyla bir gerçektir ve daha da ilginç olanı adanın dönerek hareket etmesinin gölün çapının da değişmesine sebep olmasıdır. Adanın bitki örtüsü ise tamamen uygundur. Öyle ki kışın ve soğuk havalarda bile bu yüzden ada bitki örtüsü ve yeşilliğini kaybetmiyor. Bu yüzden ona göre halkı tarafından Çimli Göl deniliyor.
Bu küçük ada rüzgar ve hava akımıyla özel bir hareketle yön değiştirir ve farklı yönlerde hareket eder. İşte tam da bu konu gölün özel olmasını sağlar. Gölün ortasında bulunan çimenli adanın hareketi sadece 5-6 metredir ve pek de hissedilmiyor. Fakat rüzgarın esmesiyle adanın hareketi anlaşılabilir. Bu çimlerin hareket ve yüzme sebebi hakkında kesin bir bilgi yok. Fakat bazı uzmanlar adanın hareket etmesinin yer kürenin dönmesine bağlı olduğunu düşünürken, diğer bazıları ise rüzgarın esmesi ve doğal faktörlerin bu olaya sebep olduğunu savunuyorlar. Fakat hiçbirinin doğruluğu ispatlanmamıştır.
Çimenlik alanın büyük ve ağır olması nedeniyle insanın sorunsuz şekilde adanın üzerinde durması mümkün. Fakat bazı yerlerde çimlerin incelmesi nedeniyle basınç nedeniyle ayaklar suya batabilir. Eğer çimenlik alanı sahili yakın olsa insan çimlerin üzerinde geçebilir. Fakat eğer rüzgarın esmesiyle harekete geçerse ya tekrar çimenlik alanın kenara yaklaşmasını beklemek veya yüzerek ona ulaşmak gerekiyor. Fakat samimi olmamız gerekirse eğer yüzmede maharetli değilseniz çimenli adayı uzaktan seyretmenizi tavsiye ederiz. zira ciddi şekilde zarar görebilirsiniz.
Bölgeyi gezmek ve Çimli Gölü yakından görmek isterseniz en iyi mevsim ve dönem bahar ayları ve öğleden önce saatleridir. Fakat eğer Çimli Gölü görmek ve çevredeki harika doğadan nasibinizi almak için bölgeye gitmişseniz, size yakında olan Tekap ilçesindeki tarihi eserleri ve diğer doğa güzelliklerini de gezmenizi tavsiye ederiz. Bunlardan biri Tahte Süleyman Gölü'dür. Burası İran'ın en gizemli bölgelerinden biridir ve 2003 yılında UNESCO tarafından İran'ın 4. eseri olarak uluslararası kayıt altına alınmıştır.
Muhterem dinleyiciler, bugün de İran'ın doğa harikalarından bir diğeri olan Doğu Azerbaycan eyaletinde Tekap kenti yakınlarına uğran Çimli Gölü kısaca sizlere tanıtmaya çalıştık.
Sizlerden ayrılmadan önce görüşlerinizi turkish@ws.ir üzerinden bize iletebileceğinizi, ayrıca yayınlarımızı da www.farsi.com adresinden takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.